Dijital Medya ve Çocuk Podcast serisinden merhaba. Bugün 6. bölümümüzde konuklarım çocukla sinema kurucu ortakları Emel Göral ve Burak Demirtaş ile çocuklar ve film izleme kültürü üzerine konuşacağız. Burak ve Emel Hoca akademisyenliğin yanı sıra ailelere çocuklarıyla beraber çıktıkları filmleri keşfetme yolculuğunda onlara rehberlik yapıyorlar. Çocukla sinema projesini size başlatma iten neydi? Yani çok uzun soluklu bir proje, çocukla sinema projesi. Böylesine uzun soluklu bir projeye başlamak için sizi motive eden şey neydi?
Şimdi çocukla sinema evet uzun oldu. Birincisi bizim bu projeye başlama nedenlerimizden bir tanesi ebeveyn olmamız. Çünkü insan kendi deneyimleyemediği şeyi pek başkasına anlatamıyor. Ebeveyn olduktan sonra biraz daha dikkat olduk bu işlere. Çünkü zaten iletişim de işimiz, sinemayı da işimiz. Bir süre sonra çocuklarla olan bu iletişimde sinemayı nasıl kullanırızı düşünmeye başlamıştık bizim de çocuğumuz olduktan ve bu görsel medyayla hemhal olduktan sonra. Şimdi aslında biraz daha
evet. Burak. Şimdi şöyle ben tabii hayatımı film izlemek üzerine kurmuş bir ebeveyn profiliyle çıkıyorum insanların karşısına. Çünkü 25 yıldır film izleyip film eleştirisi yazıyorum. Artık bir süre sonra film senaryosu üzerine yoğunlaşıp senaryo yazmaya, senaryo danışmanlığı yapmaya da başlayınca zaten sektörün içerisinde yıllardır kendimi artık vermiş biri olarak bir yandan ebeveyn olunca da çocuklar üzerindeki sinemanın etkisi üzerine kafa yormaya başladım ve bu ister istemez gerçekleşen bir şeydi. Bir de öyle bir şey ki çağın getirdiği de bir durum var. Yani giderek sosyal medyadan da yayılan ve çok hızlı bir şekilde bütün hayatımızı ele geçiren bir görselleşme meselesi var. Yani görsel dünyanın tahakkümü altında yaşamaya daha çok başladık eskisine göre. Bu yüzden izleyecek şeylerin sayısı çok arttı. Yani benim için de çok arttı. Çocuklar için zaten inanılmaz bir artış yaşandı bu anlamda. Yani hepimiz bir şeylere yetişmeye çalışırken bir yandan da o diziyi kaçırmayayım, aman bu filmi de izleyeyim, şu kitabı da bakayım diye bir canhıraş bir şekilde yaşar olduk aslında. Yani hepimiz için çok zor bir çağdayız. Çünkü büyük bir bombardıman, bir içerik bombardımanı altında yaşıyoruz. Ve burada büyükler bocalarken çocuklar nasıl zorlanmasın ki? Bu yüzden de eleştirmenliğimi ve bu film izleme ya da dizi izleme ya da görsel medyayı takip etme işini birazcık çocuklar perspektifine kaydırma kararı aldım. Ve bundan dolayı çocukla sinemanın ilk tohumlarını işte daha hani sosyal medyada, Instagram'dan film tavsiyesi yaparak başlattık. Ve bundan sonra da olaylar buralara geldi. Çünkü şu çok büyük bir ihtiyaçmış ki birileri aslında bunu bekliyormuş. Bir yol gösterme mekanizması bekliyormuş Türkiye'de de. Zaten dünyada böyle bir ihtiyaç var. Yani ebeveynlerin medya koçluğu yapması gerekiyor çocuklarına. Yani her şeyi önlerine sermek yerine izleye izleye bir süzgeçten geçire geçire aslında çocuklara bunları sunmak gerekiyor. Ve burada biz çocukla sinema olarak sanıyorum ilk fitrelerden bir tanesi olmayı başarıyoruz giderek.
Evet, bu yoğunlaşan teknolojik dijital çağ yaşamımızın her alanına girmesi nedeniyle kuşatıldığımız evrim içi yaşar olduk özellikle COVID-19'dan sonra. Bir noktada nasıl kullanılır, nasıl olumluya çevrilir, internet dünyasının içine doğan çocuklar ve gençler nasıl doğru kullanımına hemhal olur, bunu biraz daha gündeme getirmek, doğru içeriklerle doğru yaşta çocukları buluşturmak üzere kuruldu aslında çocukla sinema platformu.
Anladım hocam. Aslında burada ikinci sorun da şu olacak. Siz çocukların daha doğru içeriklere yönlendirilmesinin öneminden bahsettiniz bir anlamda. Peki çocuklar kaç yaşından itibaren film izlemeye başlayabilir? Yeni film izlemeye başlamışsa bu çocuğa önerileriniz var mı?
Şimdi tabii bu konu çok uzman görüşlerini hep aldık. Bu işe kollarımızı sıvarken çok araştırdık. Ben kitabını yazarken de bunun özellikle çok uzmanla görüştüm, çok makale okudum. Şu bir gerçek ki 3 yaşından önce çocukları ekranla buluşturmak pek doğru bir hareket sayılmıyor. Tabii anneler babalar özellikle çocuklarına yemek yedirme sıkıntısı yaşarlarken çok başvuruyorlar. Çocukları görüntülerle oyalamak, istedikleri bir şeyi yaptırtmak için onları görüntünün cazibesini kullandırmaya çok hevesli oluyorlar ister istemez. Bunu bir can kurtaran, can simidi olarak görüyorlar. Ancak bu yanlış. 3 yaşından itibaren çocuğu görsel bir içeriğe yönlendirmek pek doğru değil. 3 yaşından itibaren de aslında kısa kısa böyle 10'ar dakika 10'ar dakikalık içerikler özellikle tavsiye ediliyor. Ondan sonra özellikle 5 yaşından itibaren çocukların daha büyük uzun hikayelere yatkın olduğu kanıtlanmış araştırmalar tarafından. Dolayısıyla biz de hep bu tavsiyeleri ve bu bilimsel gerçekleri kulağımızın arkasında tutarak bütün içeriklerimizi biraz bu yöne doğru kaydırarak özellikle 3-5 yaş arası anaokulu çağı dediğimiz, okul öncesi çağı dediğimiz çocuklara daha kısa ve öz içerikler ama hikayesi güçlü. Şimdi burada tabii şöyle bir şey var. Yani ben hikayeye kendimi çok yoğunlaştırmış biri olarak sürekli niteliği en çok burada arıyorum. Yani bir hikayeyi, bir amacı doğru düzgün anlatabilme meselesi. Yani eleştirmenlikte de bu çok benim hep göz önünde bulundurduğum şeydi. Ele aldığım meseleyi en güzel bir şekilde, en doğru bir şekilde anlatabilmek. Yani büyükler için de film tavsiyesinde bulunurken ya da eleştiri yazarken de hep önde tuttuğum bir kıstastı bu. Dolayısıyla çocuklar için de öyle. Yani bir kere içeriğin önemi kadar içeriğin nasıl anlatıldığı, nasıl verildiği de çok önemli. Bu konuda çok nitelikli filmlerden artık yıllarımı vermiş biri olarak çok anladığımı düşünüyorum. Ve bu yüzden de çocuklarla ilgili film seçerken de öncelikli olarak bu niteliği öne çıkartmak gerektiğini düşünüyorum. Ve bir yandan da ne anlattığı tabii çok önemli. Bir şeyi anlatması çok önemli.
Ve yaş gruplarına göre bölümlenmiş olması çok önemli. Yani yaş evet. Ve doğru içerik.
Yani o bir şeyleri idrak etmeye başladığı yaşlarda bazı önemli hikayelerle karşılaşması ya da tam en uygun zamanda algısının daha zenginleştiği bir zamanda doğru filmle karşı karşıya gelmesi onun için sadece bir film izleme etkinliğinden ziyade bir şeyleri öğrenme, hayata karşı bir adım atma haline de dönüşebileceğinden dolayı bu tip kıstasların çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Yani aslında film izlemek sadece bir film izleme olayından çıkıyor. Evet, yaşadığımız çağ dijital çağ. Artık tüm dünyada çocukların internet kullanımları hızla arttı. Kullanım yaşı da giderek düştü. Yani araştırmalar artık çocukların internette tanışma yaşının sıfıra kadar düştüğünü söylüyor. Daha doğar doğmaz bununla iç içe büyüyorlar. Fakat işte tüm bunlara bu görüntü bombardımanına özellikle yaşadığımız şu son COVID-19 pandemi nedeniyle yaşanılan tüm dijital çağın birazcık daha hızlanması nedeniyle çocukların ekran başında geçirdiği sürenin artması ile ilgili olarak içeriğin önemi birazcık daha gündeme geldi. Şimdi doğru seçilmiş filmler sayesinde bazı mesajları çocuklara anlatmak, onlarla konuşmak. Çünkü çocuklar artık konuşmaz, ekran başından kalkmaz hale geldi. Özellikle son bir yıldır yaşanılan pandemi nedeniyle. O yüzden bazı kavramları, bazı doğru konuşma pratiklerini çocuklarla filmler üzerinden yapmak, görüntü dünyası üzerinden yapmak bizim içeriğimiz açısından zaten önemliydi. Ama bu anlamdaki ebeveynler için çok çok daha önem kazandı. Örneğin doğru seçilmiş filmler sayesinde bir takım işte şu anki yaşadığımız pandemi sürecini, iklim değişikliğini, farkındalığı, sosyal sorumluluğu, kötülüğü, iyiliği, cahilliği, bağnazlığı, önyargıyı ve bunlarla nasıl mücadele edeceğimizi anlatabileceğimiz çok fazla içerikte film var. Ve doğru yaşlarda, doğru çocuklarla buluşturacağımız içerik var. Bunlarla ilgili öneriler yapmak için de doğru zaman olduğunu düşünüyorum dijital çağın.
Evet. Aslında yani öyle. Çocukların aslında duygu dünyasına dokunacağı filmleri seçip özellikle tavsiye ediyoruz ve ebeveynleri bunlara doğru, bu filmlere, bu hikayelere doğru yönlendirmeye çalışıyoruz diyeyim daha doğrusu ve bu konuda şimdiye kadar da epey bir yol aldığımızı mutlulukla görüyoruz. Bu da bizim
Evet, geri
motive ediyor.
dönüşlerden, iletişim kurduğumuz ebeveynlerden, bu günümüzün görüntü bombardımanından galip çıkmaya çalışan ebeveynlerden bu geri dönüşleri almak da bizim için büyük bir mutluluk oluyor çocukla sinema olarak.
Aslında yaştan oldukça fazla bahsettiniz. Öneminin de fazla olduğu görülüyor. Peki ben şunu soracağım. Film seçiminde yaş ne kadar önemli? Siz ebeveynlerden mi geri dönüş alıyorsunuz? Onlar sizin verdiğiniz önerileri yaşlara göre mi uyguluyorlar? Yoksa benim çocuğum işte 2 yaşında ama 3 yaşında gibi davranıyor. O yüzden aslında bu filmi izleyebilir diye düşündüm. İzledik ve aslında bir sorun da yaşamadık diyorlar mı?
Aslında her çocuk biricik, kendine özel. Yani parmak izi gibi. Tabii ki bu tip özellikler, bir takım bazı kavramlardan tenzih edilecek çocuklar var. Ama biz bir platformuz ve genelleme üzerinden gitmek durumundayız. Tabii bir de her şeyden önce şunun altını kalın bir kalemle çizmek istiyorum. Bu bir doktor reçetesi değil. Tabii ki dediğim gibi her çocuk kendine özel, her ailenin dinamikleri kendine özel. Fakat genelleme yapmak durumundayız. Genel literatürün içinden çıkarttığımız sonuçlarla. Dolayısıyla tabii ki böyle şeyler var. Şimdi Burak birazcık daha anlatacaktır o yaşın önemini ve çocuklarla ilgili içeriğin nasıl buluşması gerektiğini ama aileyle olan ilişkide evet ya her anne, baba, biz de ebeveyniz kendi çocuğunu en iyi tanıyandır. Ama dediğim gibi genel temayüller çerçevesinde bizim burada yaptığımız ön bir süzme işlemi. Dolayısıyla yaş tabii ki çok önemli. Doğru yaş, doğru içerik diyoruz. Zaten bizim platformumuzun hayata geçmesinin amaçlarından bir tanesi bu. Çünkü doğru yaş, doğru hikayelerle buluşurlarsa ebeveynlere bu anlamda büyük bir kaynak yaratıyoruz. Yoksa evet içerik çok fazla. O içerikle buluşturabilecek platform da çok fazla. Önemli olan bilinçle bu içerik ve yaş durumunu gözeterek çocukların onunla bir araya gelmesi. Aslında biraz daha bizim seçkilerden bahsedebiliriz çünkü.
Evet, şöyle bir şey oluyor genelde. Şimdi mesela 7 artı bir film öneriyoruz diyelim. Ebeveyn diyor ki ya benim çocuğum 5 yaşında, biz de izledik, çok keyif aldık. Şimdi çocuk tabii keyif alabilir 7 artı bir filmden. Yani alacaktır da büyük olasılıkla, ama hikayenin ne kadar kılcal damarlarına ne kadar hakim olduğunu bilemeyiz. Yani anne de bunu çok iyi bilemeyebilir. Yani çocuk eğlenmiştir, zevk almıştır izlediği hikayeden. Ama mesajı ona geçip geçmediği ancak annenin onunla diyaloğuna bağlı. Yani o yüzden biz hep şunu öneriyoruz. Yani tabii ki çocuğun neden keyif aldığını, neyi sevip neyi sevmediğini biz uzaktan bilemeyiz. Herkes kendisi çocuğunu tanır. Neden korktuğunu, nelere hassasiyet gösterdiğini, nelerden endişe duyduğunu anneler bilecek ve tanıyacak. Ve ona göre biz
Aileler yani kırılganlıklarını
özellikle...
en iyi 7-24 onlarla yaşayan ebeveynleri bilir.
Evet. Yani biz tabii hassas bazı çocukların nelere takılabileceğini tahmin edebiliyoruz. Bazen yazdıklarımda, paylaşımlarda, yazılarımızda, işte sitedeki değerlendirme yazılarında filan da bunu görüp ona göre bir ön izleme yapıp ya da yapmadan birlikte oturup beraber izleyebilirler çocukla. Ama genellikle bu yaş meselesinde ben bütün dünyanın işte yaş kurullarının filmler üzerine aldıkları kararları araştırıp buluyorum. Her ülkeden kaç almış bu film yaş sınıflandırmasında falan diye. Bizimkisine de bakıyorum sonuçta, bizde kaç almış. Ve bu kıstaslar üzerinden bir değerlendirme yapıyoruz. Filmi tabii ki izliyorum. Başından sonuna not alarak, filmleri izleyerek çocukların takılabileceği veya işte endişe duyabileceği noktaları tek tek işaretliyorum. Ve bunu da ailelerle paylaşıyoruz. Bunlar ailelerin tabii çok hoşuna gidiyor. Onlar için çok bulunmaz bir kaynak oluyor, oluşturuyor. Ve çocukları da izlerlerken hazırlıklı oluyorlar bazı detaylara. Ve kendileri kafalarında bunu çocuklara nasıl açıklayacaklarını veya bu tümseyi nasıl atlatabileceklerine önceden karar vermiş oluyorlar. Bu güzel bir şey. Yani böyle bir kaynak, bir kılavuzla birlikte filmin başına oturmak, neler göreceğini bilerek çocukla o filme başlamak onlar için bir avantaj. Hele bu yaşadığımız çağda bir zaman kaybının da önüne geçmiş oluyorsunuz böylelikle. Ama tabii ebeveynler sabırsız oluyorlar. Bazı filmleri çok önceden çocukla paylaşmak istiyorlar. Ben Yüzüklerin Efendisi'ni mesela 8 yaşında filan çocuğuna veren, bütün filmleri üst üste seyredelim hadi diye çok sabırsızlanan aileler biliyorum. Yani bu biraz erken, biraz sakin olmak lazım. Tonlarca iyi film var, iyi hikaye var. Çocukların o yaşlarda anlayabileceği, algılayabileceği, hikayenin hakkını verebileceği diyeyim. Yani hemen çocuğa Yüzüklerin Efendisi'ni ben hep hayalimdi çocuğumla birlikte izlemek hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Sabırsızlığıyla girmemek lazım. Aynı şekilde böyle Karayip Korsanları gibi işte Star Wars gibi bir sürü başka seri de var. Yani Star Wars mesela daha iyi yatkın 8-9 yaş için. Ama mesela
ama onun da araya zaman alması gerekiyor. Evet. İzleme modelleri
yani hepsini var. Bir anda tüketmek de çok doğru değil. Mesela Harry Potter filmlerini ben her zaman söylüyorum. Bir anda 7-8 filmi birden başlayıp bitirmek çok yanlış. Çocuğu aynı yaş içerisinde bütün bir Harry Potter külliyatına sunmak da çok doğru bir şey değil. Çocuk Harry Potter'la birlikte büyürse eğer çok daha faydalı bir izleme deneyimi yaşanmış oluyor o zaman.
O zaman şimdi aslında geçenlerde de televizyonda veriyordu mesela haftada bir değil, biz onları küçükken de izlemek için yani ya da sonrasında Star Wars için söyleyeyim bekledik. Dolayısıyla kahramanla büyümek, onunla gelişmek, onunla o zamanı paylaşmak önemli ama tabii biz çağımız çağı. Yani bununla ilgili bizim oturup mesela bir izleme rehberi oluşturmamız gerekti çocukla sinema için. Yani çocuklasinema.com'da aslında bir Star Wars izleme rehberi, Harry Potter izleme rehberi gibi birazcık daha hani ön bilgilerin bulunduğu, nasıl izlenir, nasıl anlatılır, çocukla nasıl konuşulur bilgileri dahi var. Artık daha ne yapalım?
Aslında burada şunu da sormak istiyorum. Çocukla sinema çok büyük bir kaynak ve her ebeveyn için aslında bence benim anladığım kadarıyla yeteri kadar da bilgi sunuyor. Ama eğer ebeveyn hem bir anlamda kendisi için hem de çocuğuna daha fazla yardımcı olmak için film okur yazarlığını kazanmak istiyorsa o zaman ne yapmalı?
Şimdi medya okur yazarlığı, işte ekonomi okur yazarlığı, gerçekten dijital okur yazarlığı zaten hayatımızın her alanı için gerekiyor. Şimdi filmle ilgili olan bölümde de bundan farklı bir şey yok aslında. Yani biraz daha o görüntü işte bu tip ön rehberlere birazcık daha kulak vermek. Eğer çünkü çağımız hız çağı, her ebeveynin, biz de ebeveyniz, bu iş ve koşturma arasında gerçekten her filmi önceden oturup izleme olasılığı yok. Biz zaten bu nedenle kurulmuş bir platformuz. Biz diyoruz ki biz sizin için ön riskleri ya da ön elemeleri, dikkat edeceğiniz o ön bilgileri verelim. Siz de çocuğunuzu tanıyorsunuz. Bunları kendi süzgecinizden ve çocuğunuzun süzgecinden geçirin ve ona göre bir tercih yapın. Film okul yazarlığı için biraz yani şöyle bir reçete yok. Görüntüden anlayın, şunları bilin, bununla ilgili konuşun gibi değil. En önemli, benim için en önemli kriter çocuğun filmle yalnız başına bırakılmaması.
Evet. Yani birlikte izlemenin faydasını ve şartını her zaman söylüyoruz zaten. Film okur yazarlığı tabii ki bir eleştirmen gözüyle bakmak değil. Daha bilinçli, algıları açık izleyici olabilmek. Yani bunun için de her şeyden şüphe eden bir kafaya da gerek yok. Yani evet, bizde biraz öyle karıştırılıyor. Bazı ebeveynler çok komplo teorisyeni gibi yaklaşıyor filmlere. Ve işte 25. kare işte ya da
subliminal mesajlar.
Mesajlar aramaya falan başlıyorlar. Hayır, öyle bir dedektiflikten de bahsetmiyoruz. Sadece aslında bu filmin, bu hikayenin bize ne anlattığına biraz kafa yormak. Neden anlattığına ve bu hikayeyi inandırıcı kılacak ne hamleler yaptığına, ne hangi sahnelerle neyi anlatmayı amaçladığına biraz kafa yormak. Yani normal seyirciden bir parça daha
Farkındalıkla bakmak aslında. Yani çocuğa evet. Bunu nasıl anlatırım, bunu nasıl onunla konuşma aracı haline getiririm, o görsel dünyada maksimum faydayı nasıl sağlaması için bir rehberlik ederim. Çünkü biz orada bir rehberiz. Çocuk kendi dünyasında filmi izliyor ve o kendi dünyasından süzdüğü mesajlarla bize geri dönüp sorular soruyor. İşte o sorularda biraz daha uyanık olabilmek, o görüntü bombardımanın içinden ona olumlu mesajları çekip verebilmek ve bununla ilgili konuşabileceğimiz tüm detayları içinden çekebilmek. En temiz ve en güzel tanımı bu olabilir bence.
Evet, tabii ki de sinema üzerine okumak her zaman faydalı bir şey. O da ama ancak bir görev gibi değil de ilgi alanına girdiği zaman keyif veren ve yapıcı etkiler bırakan bir etkinlik olur. Onu da her ebeveynin yapabileceği durumda pek olamıyor maalesef tabii ki.
Yani evet, seçtiğimiz konuların, filmlerin konularını konuşmak istediğimiz filmler ona göre seçebiliriz çocukla. Fedakarlık üzerine konuşmak istiyorsak, zorbalık üzerine konuşmak istiyorsak, zorbalığa uğradığını düşünüyorsak öyle bir film seçtiklerine konuşabiliriz. Evet. Çünkü birebir konuşamayacağını anladığımız konular vardır. Özellikle şimdi ergenle sinema üzerine çalışıyoruz biz. Orada daha yoğun olmak üzere küçük çocuklarda da böyle bazen ifade edemezler. Bazen yani işte hoşgörüyü, merhameti, arkadaşlığı, cesareti ya da özgürlük kavramlarını bazen oturup böyle dikte etmek gibi değil, filmler üzerinden onların en yatkın olduğu görsel dünya üzerinden anlatmak da bir yol. İşte bence film okuryazarlığı, görsel okuryazarlık da bu anlamda rehberlik etmek için doğru doneleri bulup oradan yürüyebilmek için iyi bir yol.
Peki sizin doğru bulduğunuz metot şu mu? Çocukla ebeveyn oturuyorlar, film listesini açıyorlar ve diyorlar ki bir tane film penguenler hakkında. Penguenler hakkında olan filmi izlemek ister misin? Çocuk hayır diyor. O zaman böyle mi ilerlemeliyim? Yoksa ebeveyn sizin senizden de yararlanarak bir liste hazırlayıp şimdi bunu izliyoruz şeklinde mi devam etmeli?
Evet, en doğrusu liste hazırlamak. Gerçekten ben bunu çok önemsiyorum ve öneriyorum. Yani bu siteyi de bu yüzden kurduk. Yani sadece film tavsiyesi üzerine Instagram yetmedi. Yani liste oluşturmaları, ebeveynlerin liste oluşturması, izleme listesi oluşturması ve ondan sonra da çocukla bu liste üzerinden, hatta çocuğa da fırsat vermeli listeye film ekleme.
Evet, tercihlerini konusunda. Ona sormak, onunla evet. Konuşmak, o an onun seçimlerine göre bir izleme yapıyor hissi ya da ona göre bir yönlenme de çok ya önemli bir katkı.
Şöyle bir şey yapması mesela, yani benim seçtiğimden iki tane izleyelim, sonra bir tane senin seçtiğinden izleyelim ya da tam tersi. Önce senin seçtiğini izleyelim, sonra da benim seçtiğimi izleyelim gibi bir anlaşma yapmak.
Oyuna bile dönebilir bu.
Şey. Yani o çocukla ebeveyn arasındaki iletişime de fayda sağlayan bir şey. Bir yandan da tabii ki çocukla sinema.com'da çeşitli aradıkları temalara göre arama yapmaları mümkün ebeveynin. Yani kardeşler anlaşamıyorlar bizde. İşte Burak Bey ne önerirsiniz diye bana yazan bir sürü ebeveyne söylüyorum. Girin çocukla sinema.com'un arama sayfasına. Orada kardeşlik yazın. Karşınıza çıkacaktır bu tip filmler. Yani dolayısıyla hani derde deva diyebileceğimiz bir durumdan ziyade size fikir verebilecek ya da çocuğun aklında böyle küçük bazı hani oynamalar yaratabilecek, vicdani işte bir takım şeyler oluşturabilecek, düşünceler oluşturabilecek pek çok filme bu keywordlerle ulaşmak mümkün. Ve böyle listeler hazırlarken işte ebeveynler bir izleme listesi çıkardığı zaman dizi olsun, film olsun, çocuğa fayda sağlayacak veya çocuğun ihtiyacını giderebilecek filmlerden çok tatlı ve anlamlı listeler çıkarabilirler. Ve bunlar da gerçekten boşa geçmemiş olmasını sağlar film izleme etkinliklerinin. Hı hı. Yani bunun çok faydalı olduğunu ve çok test ettik, çok verimli olduğunu. Çünkü çok güzel geri dönüşlerde artık sizin seçtiğiniz filmlerle biz bu zamanları doldurmaya başladık ve aile içi iletişimimiz düzeldi diye yazanlar bile var artık. Gerçekten bunun önemini kavrayan ebeveynler giderek çoğalıyor diye düşünüyorum.
Bizde yanlış uygulanan bir şey var genel olarak. Ben bunu görüyorum. İşte boş zamanlarında ne yaparsın diye soruyoruz. Yani çocuk olsun, bu yetişkinlikte de böyle. kitap okurum diyor. Yani ne kitap okuma ne film izleme boş zaman etkinliği değildir. Yani kanımca. Hani bunların özellikle de çocukla birlikte yapılan kısmının boş zaman etkinliği olarak gibi değil de bir dil geliştirme, o dili birazcık daha sürdürme ya da o kavramlar üzerine konuşmak için seçilecek anlamlı bir aktivite haline getirilmesi söz konusu olabilir. Kitap okuma da boş zaman etkinliği değildir ama bize sorarsanız boş zamanlarında ne yapıyorsun? Kitap izliyorum, kitap okuyorum, film seyrediyorum. Kitap okuma öyle bir edim değildir. Film izleme öyle bir edim değildir aslında. Yani hani gerçi şu an hızlı tüketimde Netflix dizilerinden falan bahsetmiyorum tabii erişkinler için olandan ama çocukların dünyasında özellikle bu hızlı akan dijital çağın bombardımanı, görüntü bombardımanının içinde artık çocukları ekrandan uzak tutmak değil, doğru içeriklerle doğru mesajları verip onların bu görüntü dünyasından olabildiğince faydalanmasını sağlamak ilk hedefimiz olmalı diye düşünüyoruz. Şimdi biz bunu üç ayaklı bir şekilde kurduk ilk başta. Önce çocuklasinema.com, sonrasında çocukla sinema kitabımız ve sonrasındaki sosyal medya hesaplarımız, en son olarak da YouTube geldi. Şimdi bunun içinde çok fazla film var. Şu an ne kadar olduk? 500'e yakın bir film.
550'ye yetişiyoruz.
550 olmuşuz. Ben bile artık yetişemiyorum. Evet. Farklı temalarda, farklı içeriklerde, farklı hikayelerin, farklı ülkelerin, farklı kültürlerin filmleriyle buluşmasını çok hedefledik aslında. Çünkü dünya böyle bir şey. Yani o kültürden bağımsız olarak sadece tek yönlü ya da işte o multinational durumdan muaf olarak filmleri izleyemiyorsak çocuklarımız da bundan çok muaf olsun istemedik. Belirli yaşlar listelendi, belirli türler listelendi, belli temalar listelendi. Bununla ilgili diziler, isteyen için çok fazla içerik var. Yeter ki bizim bununla ilgili yani bir arama yapmak, bununla ilgili konuşmak için, bu etkinliği gerçekleştirebilmek için bir niyetimiz olsun. O niyette yapılabilecek bu üç ayak içinde çok fazla etkinlik var. İşte en son bize gelen sorulardan biraz daha geliştirerek şimdi çocukla sinema söyleşilerini başlattık. YouTube ve Instagram'da eş zamanlı olarak gidecek bundan sonrasında. Bize gelen biraz daha meraklı sorular ve biraz daha uzman görüşlerini ayırmayı planladık açıkçası. Yani artık doğru yaşlarda doğru filmlerle buluşmak için ne yapmamız gerekiyor? Fazla da kaynak yok, fazla da film yok diye bir şey yok. Artık çocukla sinema var.
İyi ki de var hocam.
Çok teşekkürler.
Peki filmlerin biraz da eğitici kısmından bahsedersek. Örneğin toplumsal cinsiyet ya da şiddetin filmlerdeki kullanımını göz önüne alınca filmler çocuklar üzerinde eğitici rolü nasıl kullanabilir? Mesela burada sizin tavsiye ettiğiniz davranış biçimi nedir? Eğer çocuk bir filmde şiddetin ufak da olsa bir örneğini görüyorsa, ki belirli bir yaşta artık şiddeti görmesinde bir sakınca da yoktur. Burada aile ona nasıl anlatmalı bu süreci film sonrasında ya da öncesinde?
Şimdi bu çok derin bir soru oldu Barış, gerçekten.
Biz yani, buna bir program yaparız.
Bu çok konuşulması gereken çok da önemli bir mesele. Aynı zamanda gerçekten de. Bu konuda mesela ebeveynlerin kafaları çok karışık. Şimdi çocukları kötülükten korumak için kötü hiçbir şeyi göstermemek gibi bir yanlışa da sapılıyor bazen. Mesela artık şöyle bir çağa geldik. Biz ne masallarla büyüdük, ne acayip şiddet içerikli masallarla büyüdük. Şimdi tehdit unsurlarının çok olduğu masallar, Hansel ve Gretel'den tut Pamuk Prenses'e kadar, Kırmızı Başlı Kız'dan Rapunzel'e kadar, bütün bunların hepsinde çok ciddi tehditler, korku öğeleri falan var. Şimdi ebeveynler çocuklarına bu masalları okumaya çekiniyorlar, korkuyorlar.
Evet, masalları okuyorlar da izletmeye de
değiştire değiştire mesela okuyorlar.
Evet, mesela. Ölmüyor mesela hiç kimse o masalın sonunda.
Yani şimdi o masallarla büyüdük biz, çünkü o masallar bizi şöyle yetiştirdi. Hayat hep toz pembe değil. Hayatta kötü şeyler de var. Kötü şeyler de karşımıza çıkıyor. Mesela şimdiki ebeveynlerin şeyini de anlıyorum. Kaygısını da anlıyorum. Mesela filmlerde neden hep çocukların, ana karakterlerin anne babaları ölmüş oluyor ya da annelerini kaybetmiş çocuklar üzerinden anlatılıyor bu hikayeler diye endişe duymaya başladılar. Yani artık bırak o masallardaki şiddet meselesini, anne babanın kaybedilmesinden bile nem kapıyor, ürküyor ebeveyn. Aslında burada mesele şu, dramanın özü çatışmadır ve çatışmanın olması için de bir tehditin, bir riskin olması gerekiyor. Her hikayenin cazibesi buradan zaten. Dolayısıyla çocuk risk alan bir karakteri görmediği zaman o hikayeyle ilgilenmez. Yani çocuk bir engelle mücadele edildiğini izlemek ister. O engelin ne olduğunun da önemi çok burada kendisini gösteren bir şey. Yani çocuk karakterin tehlikeye düşmesini ister ki o karakterle birlikte o hikayeyi takip etsin. Ebeveynleri dolayısıyla bu film okuma, film okur yazarlığı burada devreye giriyor. Ebeveynlere bu tehditlerin olması gerektiğini anlatmanız lazım. Önce ebeveynini anlatmanız lazım ki ebeveyn rahatlasın da çocuğuyla birlikte bunu izleyebilsin.
Bunun geliştirici ve besleyici taraflarını ikna olması gerekiyor ebeveynin öncelikle. Evet. Yani bu çok kötü bir şey değil. Hayatta her türlü şey var. Ebeveyn kaybı var, tümsekler var, düşmek var, kalkmak var ve sonrasında devam etmek var. Çünkü hayatın özü aslında esnemek.
Yani dolayısıyla hani özellikle de 5 yaşından yukarıdaki çocuklar için böyle hikayeler daha çok önem kazanmaya başlıyor. Bizim bu hikayelerden çocukları korumak yerine iyi olanlarıyla, iyi anlatılmış olanlarıyla ve dozun kaçmadığı, kaçırılmadığı örneklerle buluşturmamız gerekiyor. Yani burada doz çok önemli. Burada işte şimdi masallar böyle böyle dedik ama bunların sunuş meselesi veya bunların gösterilmesi, bunlar hassas şeyler.
Yani evet, her duygu vardır.
Evet.
Ama zararı miktarındadır. Yani ben bu sözü çok severim. Her duygu okey ama zararı miktarındadır. Yani siz bir ölümü gösterebilirsiniz, şiddeti gösterebilirsiniz de doz, miktar yeterli olduğu oranda besleyici, hatta geliştirici olabilir. Ama bunun dozu arttığında çok başka şeylere gidebilir. Kaldı ki sadece filmler değil, şu an çocukların oynadığı her tür oyunun içinde dijital oyunlar bunu yeterince körüklüyor. Çünkü biz de bir ebeveyniz. Oynadıkları oyun, bizim de bir oğlumuz var. Her ne kadar şu an ergenliğe adım atmış olsak da oynanan dijital oyunları takip ettiğimizde filmlerle sadece iyileştiklerini, gerçekten dijital oyunlardan hani korkulması gerekiyorsa o dijital dünyadan bir parça korkulması gerektiğini özellikle belirtmek isterim.
Evet, burada şimdi mesela hani şöyle bir şey, şiddeti görerek şiddete karşı farkındalık yaratılır mı, yaratılmaz mı? Bu hep tartışılan bir paradoks. Ben burada biraz da daha diğer tarafından bakıyorum meseleye. Pozitif psikolojinin çok daha önemli olduğunu, pozitif psikolojiyi kullanmanın da çok önemli olduğunu altını çizmek istiyorum. Burada farkındalık yaratmak, ille de onu ifşa ederek, onu tamamen daha çok göstererek, bak işte ne kadar kötü, gördün mü işte ne kadar kötü şeyler oluyor, işte bunu yapmamak lazımdan ziyade bir de iyisini doğrusunu gösteren filmi örneklemek aslında. Bu bizim için de geçerli. Ya biz film izlediğimiz zaman neden mutlu oluyoruz? Yani iyi bir film izlediğimiz zaman, yani yetişkinler olarak da düşünelim. İyi bir film izlediğimiz zaman bize iyi gelen bir şey anlatılmış, bize iyi gelen bir şeyler gösterilmiş veya bize İçinden çıkamadığımız bir meseleyle ilgili güzel bir alternatif sunmuş filme biz, yani gönlümüzü veriyoruz. Onu bağrımıza basıyoruz. Niye bize iyi geldi? Mesela ben Carol filmini çok seviyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Çünkü bana oradaki kadınların aşkını, yaşamanın yolunu bulması bana iyi geliyor. Yani Life is Beautiful'ı niye seviyorum? Çünkü oradaki adamın her türlü umutsuzluğun içerisinden bir umutu yaşatmaya çabalaması bana çok değerli geliyor. Oğluna bunu vermesi, oğluna onun kötülüğünü yaşatmadan onu yine de hayatta tutabilmesi çok değerli ve bu bana bir şey katıyor. Tabii ki şimdi filmleri de böyle seçmek yorucu belki ama çok değerli, çok önemli bir şey. Ve dolayısıyla ebeveynlerin de filmleri böyle değerlendirmesi, böyle seçmesi ve dolayısıyla çocuğuyla bu filmi izlerken, bu filmleri izlerken onunla bir iletişim kurması, onunla bu filmin değerleri üzerinden, o karakterin yaptığı şeyin yolculuğu, değeri üzerinden evet, konuşması çok önemli. Yani bu bir eğitim aynı zamanda.
Yani kesinlikle kör bir iyimserlik değil de bu işin biraz daha çabasız olmayacağını, o kahramanla o yola çıkılıp o yolun sonunda birlikte mutlu olunabileceğini, o engellerin birlikte aşılabileceğini, yani hani günün sonunda iyi olacak. Evet, şu an her duyguyu konuşmak ama günün sonunda iyi olacak. Bunu bilerek zaten bazı filmleri izliyoruz değil mi? Yani hani bir takım engeller çıkıyor ama günün sonunda biliyoruz iyi olacak. Bu da geçecek ve işte bu çocuk hayatta tökezleyemezse, filmlerle tökezleyemezse, romanlarda, hikayelerde bunları atlatırsak nasıl öğrenecekler?
Hayır, bir de Barış çok güzel bir şey söylüyor aslında. Onu demek için bu sorduğuna eminim. Yani iyi filmler bizi değiştirebilir mi? Yani bu çok büyük bir paradoks aslında. Hı hı. Yani iyi filmler, dünyada o kadar çok iyi film var, o kadar başyapıt var. Değiştirebildi mi insanlığı? Hayır, belki değiştiremedi. İstediğimiz yönde götüremedi bazı yönden bakarsak, bazı açılardan. Ama şöyle bir şey var, şuna inanmak istiyorum ben. İyi filmde büyüyen çocuklar daha farklı olabilirler. Yani bu inanca sahip olmasam zaten bu işe kollarımı hiç sıvamazdım. Yani her şeyi bırakıp ben senaryo üzerinden sadece yürür giderdim. Ama buna inanıyorum. Çünkü mesela şu çok önemli. Çevrecilik bilinciyle büyüyen çocuk dünyaya daha az zarar verir diye düşünüyorum. Böyle bir romantik bir bakışım var. Ve bunu çevrecilikten çıkarıp vicdan üzerine de düşünmek istiyorum. Adalet üzerine de düşünmek istiyorum. Merhamet, hoşgörü. Çocuklar bu hikayelerle büyürlerse eğer, büyüdüklerinde de bu değerleri daha iyi taşırlar. Belki bizim kadar kötülükten etkilenmezler diye ümit ediyorum. Böyle bir belki de Pollyanna bir bakışım var diyebilirim yani açıkçası.
Peki hocam şunu sorayım. Aslında siz de bunu kastettiniz, bunu söylediniz. Çocuklar çok korumacı bir şekilde büyüyor. Her ebeveyn çocuğu için en iyisini istiyor. Ve çocukların çoğu zaman o negatif duyguları da deneyimlemesi mümkün değil. Ki iyi ki değil. Yani istenilen bir şey değil o şiddeti ve ölümü görmesi. Aslında bir anlamda da göremeyeceği bir şeyi aynı kitaplarda olduğu gibi görebiliyor. Yani gidemeyeceği ülkeleri görebiliyor diyebiliriz.
Evet. Ya şöyle bir şey, biz korku filmi neden seyrederiz? Yani niye kendi kendimizi korku bir atmosferin içine sokmak isteriz gönüllü olarak yani.
Deneyimlemek çünkü
güvende
için.
Hissederek. Evet. Güvenli hissederek deneyimlemek için aslında.
Anladım.
Yani çocukların da böyle şeyleri var. Yani bana bir sürü çocuk bir dönem Emre'nin benim oğlumun arkadaşları da filan da eve giden gelenler çok mesela korku filmi sorarlardı. Ya şunu izlemek için. Dünyanın en korkunç filmi nedir? Bana hala durup sorar Emre. Dünyanın en korkunç filmi sence hangisi? Yani neden? Onu merak ediyor. Deneyimlemek istiyor. Yani bu bir challenge onun için. Başa çıkabilir miyim? Acaba izlesem ne olur?
Sınırlar.
Sınırlarını görmek istiyor. Senelerdir başımın etini yemiştir. Mesela Alien yaratık filmlerini izleyeyim. Ve belli bir noktadan sonra
yaşı da geldi.
Artık yaşı gelince, izletince... Aa evet yani güzel filmmiş ama korkmadım ya. Çünkü canavarların gerçek olmadığını biliyorum. Evet canavarların gerçek olmadığını bilerek izlediği zaman daha bilinçli bir seyir oluyor. Ve asıl meselesini filmi daha iyi algılamış oluyor o zaman. Çünkü orada asıl mesele canavarın temsil ettiği şeyi algılayabilmek. Canavarın kendisinden ziyade. O yüzden o film bir noktadan sonra korkudan ziyade gerçek işlevini algılatarak izletmek çok daha bilinçli bir seyir yaşatmış oluyor bir yandan da.
Peki şeyi nasıl değerlendirebiliriz hocam? Toplumsal cinsiyeti daha çok daha gelişmiş bir sinema altyapısı var artık. Yani 10 seneden önce bile çok daha doğru ve gerçekçi bir şekilde cinsiyetin basmakalıp bir şey olmadığını ve yorumlamaya da açık olduğunu anlatan filmlerin sayısı daha da fazla. Peki sizce evet, çocukların yine aynı şekilde şiddetli olduğu gibi toplumsal cinsiyette eğitilmesinde de aynı filmlerin aynı etkiye sahip olduğu söylenebilir mi?
Elbette çok. Bu yönde artık giderek çok daha hassas filmler, diziler yapılmaya başlandı. Özellikle dijital platformlar arttığı zaman bir takım işte özellikle gençlik dizilerine veya filmlerine 12 artı, 13 artı filmlere daha çok, dizilere daha çok eklenir oldu bu tip temalar, bu temalar. Özellikle cinsiyet eşitliği üzerine, cinsiyet politikaları üzerine çok film ve dizi üretilmeye başlandı. Çünkü daha ayrımcılık yapılmayan, nefret suçuna insanları götürmeyen duyguların anlatılması gerekiyor. Ve cinsiyet kimliğinin özellikle günümüzde çok daha önem kazandığı bir durum var, bir platform halindeyiz. Ve bunu çocukların bilinçle büyümesi ve bu bilince sahip olarak bir yetişkine doğru gitmesi çok daha önemli bir noktaya geldi. Biz de bu konuda çalışmalar yapmaya başladık. Özellikle bu konuda çok yerlerde çalışmalar yapan, yorumlar yapan uzmanlarla ebeveynleri bir araya getirip onlarla iletişim kurmalarını sağlamaya çalışıyoruz bizim üzerimizden. Yani çocukta sinemada, çocukta sinema söyleşilerini biraz bu yöne doğru kaydırıp endişeleri azaltmak istiyoruz. Çünkü ebeveyn en başta böyle içeriklerle karşılaştığında bir huzursuzlanıyor. Yani ne oluyor, ne bitiyor? Yine o komplocu zihniyet bir anda çalışmaya başlıyor. O şüphecilik, çocuğuma ne yapmaya çalışıyorsunuz gibi bir korumacılıkla yaklaşıyor. Halbuki meselenin özü çok daha aslında basit ve
evrensel,
daha
bir de
evrensel, yani daha eşitlikçi, daha özgürlükçü ve daha huzurlu bir yer aslında. Yani burada çocuğa bir tehdit yok. Ya da çocuğun işte yönelimini etkilemeye çalışmak gibi bir,
ya da değiştirmek.
Değiştirmek
zaten
gibi bir
mümkün
şey değil.
De değil yani.
Evet. Bunu anlatmaya en başta ihtiyacımız var. Ebeveynleri bu konuda rahatlatmaya ihtiyacımız var. Çocuk zaten çok rahat algılıyor ama ebeveynin bazı kalıpları öncelikli olarak burada mesele. Yani bizim çocuktan ziyade burada ebeveynler üzerine çalışmamız daha doğru olacak. Bazı ön yargıları aşmasına yardımcı olmamız gerekiyor diyeyim. Yani meselenin özü burada o. Tabii ki de bir de diğer taraftan da gene dozaj çok önemli. Bu içeriklerdeki dozaj, bu içeriklerdeki yaklaşım ne kadar profesyonel, ne kadar hassas veya ne kadar duygusal yönden doğru, bunlar da önemli. Yani
burada da doğru içerik tabii ki.
Tabii ki. Yani her anlamda içeriğin test edilmesi, gözlemlenmesi ve doğru yerden yaklaşıp yaklaşmadığı yine önem kazanıyor. Yine burada da tabii ebeveynlere hak verdiğimiz durumlarda olduğunu söylemek de gerek. Ama bir yandan da şu bir gerçek ki bu konuda öncelikli olarak ebeveynlere
eğitimler verilmeli.
Evet,
onların biraz ön yargıları yıkılmalı.
Evet.
O öncelikle o dilin onlar tarafından benimsenmesi. Çünkü burada eşitlik, biliyorsun biz de okulda, üniversitede toplumsal cinsiyet eşitliği çalışıyoruz. Çocuklar buna çok daha teşne. Çünkü onlar aslında birbirleri anaokulundan itibaren, okul öncesine itibaren cinsiyetsiz bir biçimde oynuyorlar. Erkek çocukları mutfakta, kız çocukları arabalarla gayet mutlu, mesut ve merakları doğrultusunda hayatı bildikleri gibi kavruyorlar. Onları kalıplara sokan bizim önyargılarımız. Maviler, pembeler, onunla oynamalar, bunun hareketinin anlamını araştırmalar. Aslında her şey diyorum yani zararı miktarında, sonrası eğer yapılacak bir şey varsa. Bir de geçen çocukla sinema söyleşilerinde Esun Sertoğlu'yla siz de yapmışsınız zaten konuşma. Bizim de söyleşilerden birinin konuğuydu sağ olsun. Yani izleyerek olmuyor bunlar. Biraz daha farklı şeyler var orada. Farklı dinamikler var. Ebeveynler genelde izlediklerinde buna bir eğilim gösterebilip ya da bundan ne kadar etkilenme oranlarını merak ediyorlar. Bu işler öyle izlemeyle, etkilenmeyle ya da hadi ben bunu bir kere deneyeyim denemekle falan olacak işler değil. İşte orada biraz ebeveynin ön yargıları gerçekten devreye giriyor. Oysa ki daha sürdürülebilir bir dünya için hepimiz biliyoruz ki daha eşitlikçi olmamız gerekiyor. Eşitlikçi olmanın yolu da bütün bu toplumsal cinsiyet eşitliği dilde, söylemde, harekette, her şey de bunların temellerinden geçiyor.